Ayrım 13.
Sayfa 165. Gülay ertesi gün Nimet aradığında ne cevap vereceğini bilemedi. Cumartesi günü bize gelsene diyordu. Kimse yok, yalnızım. İsmail de Remzi de yoklar. Maça gidecekler. Yasemin de yok. Rahat rahat otururuz. Kimse yok derken ima etmeye çalıştığı şey neydi? Belki de geçen gün olanlardan dolayı Gülay'ı suçlayacaktı. Cumartesi günü işim var, dedi Gülay. Sesi kendiliğinden sert ve soğuk çıkmıştı. Aklından, bilincinden bağımsızdı. Sanki yalnız bedeniydi konuşan, örselenen, acı çeken şeyin sesiydi. Gülay'a neredeyse yabancı bir ses. Bize gelmek istemiyor musun yoksa, diye sitem etti Nimet. Üsteledikçe üsteliyordu. Bak, gelmezsen daralırım. Birkaç hafta önce tesadüfen karşılaştıklarında kulağına öylesine tatlı gelen Nimet'in o sıcak, dost konuşmasına binlerce şey üşüşmüştü sanki. Yüzünü görmeden ayrıştırmazdı onları Gülay. Bu tekinsiz daveti kabul etmeye o an karar verdi. Anladı ki Nimet'le yüzleşmek istiyor. Gülay'ın anlatacağı şeyi duymak istemese de, neler olduğunu sormaya cesaret edemese de, hatta söylediklerinin doğru olduğunu bile bile kendisini suçlayacak olsa da yüzleşmek istiyor. Hem kendisine yaşadıklarını anımsatacak o eve gitmeye korkuyor, hem de Nimet'in, hatta Yasemin'in ne düşündüğünü bilmek istiyordu. Olanları Yavuz'a da anlatmamıştı. Zaten epeydir görmüyordu Yavuz'u. Cumartesi gününü zor etti. Nimetlere gidene kadar birçok kez geri dönmeyi düşünmüştü. Kapıyı çaldığında tereddütler içindeydi. Nimet onu hiçbir şey olmamış gibi karşılamış, sarılıp öpmüştü. Ama eskisi gibi sıkı sarılmıyordu. Tedirginliği, hastalık gibi bulaşıyordu Gülay'a. Havadan sudan konuşurlarken yaban hayvanlar gibi birbirlerini ölçüyor, kolluyorlardı. Bir şeyler söylüyormuş gibi görünen ama söylediğinden çok fazlasını gizleyen sözcükler dökülüyordu Nimet'in ağzından. Gizli anlamlarının yüküyle ağırlaşmış, öyle ağırlaşmış ki belli ediyordu onları, taşıyamıyordu. Ve belki de görevleri, amaçları, yalnızca anlattıklarından çok başka anlamları yük edindiklerini belli etmek olan sözcüklerdi bunlar. Bir süre sonra Gülay oynadıkları bu oyundan usandı. Yıllardan beri tanıdığı, sevdiği bir kadındı Nimet. Şimdi karşılıklı oturmuş, ağız arayıp göz kaçırıp duruyorlardı. Konuşmakta olduğunun, bir şeyler söylediğinin bilincine tuhaftır ki daha sonra vardı. Günlerdir bu konuyu kafasında öyle çok evirip çevirmişti ki, aklındakiler farkında bile olmadan bir metne dönüşüvermişlerdi. Neler söylediğini pek bilmiyordu. Sözcükler ağzından çıkar çıkmaz, bir an bile canlı kalmadan yutulup kayboluyordu. Neler söylediğini unutuvermesinden memnundu. Yalnızca olayı yumuşatmaya, hafifletmeye çalışmadan dümdüz anlattığını biliyordu. Çünkü o ses, Gülay'ın da ilk kez duyduğu ses, izin vermezdi buna. Dosdoğru anlatırdı. Örselenmişliğin kiniyle konuşurdu. Yalnızca kendisine ait olmayan, gülüşleri sönmüş, benlikleri paramparça olmuş, başka bedenlerden her nasıl olmuşsa, bin yıllar boyunca yüklendiği kinle. Sonunda kelimeler, beslendikleri kaynak aniden kurumuşçasına tükeniyor. O zaman donup kalmış olan Nimet'e bakıyor Gülay. Yüzünde yalnızca kızgınlık değil, korku da var. Sonra korku kayboluyor. Söylenenleri yeni algılamış gibi, tane tane, Remzi'nin o güne kadar kimseye sarkıntılık etmediğini söylüyor Nimet. Eğer böyle bir şey başına geldiyse kendini sorgula bakalım. Niye bize yapmadı da sana yaptı? Sonra kendini alamayıp edepsizce bağırmaya başlıyor. Yasemin duyarsa mahvolur. Keşke seni sokmasaydım bu eve. Adam doktor, sana iyilik etmek istedi. Seni muayene edecek tabii. Muayene etmeden mi teşhis koysun? Nimet'in öfkeden simsiyah olmuş yüzüne bakarken içinde bulunduğu ana yabancılaşıveriyor Gülay. Hemen yanı başında oturan kadının sesi şimdi gittikçe daha uzaktan geliyor. Sanki birden sağır olmuş gibi. Sesler uğultu içinde eğilip bükülüyor, kelimelere dönüşemeden kayboluyor. Belki de bu yüzden incinmedi söylediklerinden. Ertesi sabah Remzi aradığında hiç şaşırmadı Gülay. Sesi öfkeden kısılmıştı adamın.
''Sen neler söylemişsin? Ben böyle bir şey yapmadım. Benim geçmişim ortada. Niye iftira atıyorsun? Senden başka kadın mı kalmadı? Böyle bir dönemde devrimcileri herkes karalarken birinin kulağına gitse. Nimet'le konuştuk. İsmail'le Yasemin'in hiçbir şeyden haberi yok. Bak sakın kimseye bir şey söylemeye kalkma. Kötü olur. Şu başımıza gelene bak ya. Elin köylüsüne yardım etmeye kalkarsan böyle olur işte.''
Gülay Remzi'ye cevap vermedi. Nimetlerde karşılaştıkları günü anımsadı. Bacım demişti. Bana da mı güvenmiyorsun bacım demişti. Sonra göğüslerini avuçlamış vaziyette üstüne eğilirken dinleme cihazı boynundan sarkmıştı. Gergin, esmer yüzü kıpkırmızıydı. Soğuk maden tenini lav gibi yakmıştı Gülay'ın. Göğüslerini tutan elleri terliydi, titriyordu. Bana da mı güvenmiyorsun bacım diyordu. Nimet de yalan söylüyordu. Kapının önünde toplandıklarına bakılırsa Remzi'nin yaptıklarından şüphelenmiş olmalıydılar. Nimet'in öfkesi çaresizliktendi. Kardeşinin kocasıydı Remzi. Bunlar ortaya çıkarsa Yasemin boşanmak zorunda kalacaktı. Nimet, Remzi'ye duyduğu kızgınlığın acısını ondan çıkarmıştı. Remzi'ye değil, Remzi'nin yaptıklarını örtbas etmediği için Gülay'a kızıyordu. Yasemin'i korumaya çalışıyordu. İş yerinden çıkıp tophaneye doğru yürüdü. Burada küçücük bir kahve vardı. Ama erkeklerle dolu olduğundan girip çay istemeye cesaret edemedi. Alçak bir duvarın üstüne oturup sahilde denizin yıllardır hırpalayıp durduğu döküntülere baktı. Üstü başı perişan bir adam yanındaki küçük çocukla birlikte deniz kıyısından bir şeyler topluyordu. Adam sanki çok değerli şeylermiş gibi topladıklarını ağır ağır elindeki naylon torbaya yerleştiriyordu. Hani insan güçlükle bir karara varmaya çalıştığında düşüncelerini tek tek sıraya koyar, zihninden geçenleri usul usul düzenler ya, öyle. Nimet'e gittiği için pişmandı şimdi. Hiç ses çıkarmasa, olanları unutsa daha iyi olurdu. Bir daha evlerine de uğramazdı, olur biterdi. Sonra görünür hiçbir nedeni yokken Zehra'yı anımsadı. Zehra kendisini Gülay kadar bile koruyamazdı. Olanları gizlemesi Remzi'nin aynı şeyleri başka kadınlara, başka Gülay'lara, başka Zehra'lara yapmasına yarayacaktı. Gülay'ın sessizliği yalnızca onun işine gelirdi. Zihni bu yakıcı gerçekle doluveriyordu şimdi. Aslında bu olayı saklamasının nedeni yalnızca suçlanmaktan korkması değil mi? Remzi'nin pervasızlığının nedeni Gülay'ın, başka kadınların, küçük kızların korkusu değil mi? Birbirini kovalayan bütün bu karmaşık düşünceler içinde onu en çok sarsan, derinlerde kıpırdanan, kaypak, belirsiz bir duyguyla Yavuz'u da suçladığını anlaması oldu. Kendisine sahip çıkmadığı, yalnız bıraktığı için suçluyordu Yavuz'u. Adamla küçük çocuk gözlerini yerden ayırmadan kıyı boyunca uzaklaşıyorlardı. Çocuk içi sedefli boş bir midye kabuğunu inceleyip denize fırlattı. Erkeklerden kurtulmanın tek yolu yine erkeklere mi sığınmaktı? Aslında o an bile yarısı yıkılmış setin arkasında çırpınan öfkeli suya bakıp, güneşin öfkeli bir kraliçe edasıyla pırıltılı eteğini, ıslak demirlerin üstünden çekivermesini seyrederken bile Ziya ile hiçbir zaman evlenmeyeceğini biliyordu. Ama bir çareydi işte. Ona çaresiz olmadığını hatırlatan küçücük bir çare. Eğri büğrü, çirkin bir çare. Üsküdar'a gidelim diye öten kuşun, çocukluğundan beri kulağına fısıldadığı sözcükleri duyamadığında, bir köşesine ilişip soluk alabileceği kırık dökük bir iskemli. Leyla, hatırlıyor musun? Benim sık sık büyük ressamların eserlerini bakmama, bu kitaplarla saatler geçirmeme, Vinci'nin eskizleriyle bu kadar oyalanmama hayret ederdin. İçinde kalmış sanat tarihi eğitimin diye dalga geçerdin hatta. Sanat tarihi eğitimi lüks olurdu benim için. Ama içimde ukde kalmadı dersem yalan olur. Belki çıkınca. Zamanın ne getireceği belli mi olur? Ama şimdi bunları bırakalım. Şimdi sen de benim gibi yap. İnsanın, bizim soyumuzun, bu büyük mucizenin yaratımlarına bak. Biliyor musun Leyla? İnsan denilen yaratık yücelmek ister. Her türlü sanatla, şiirle, müzikle, heykelle, edebiyatla, bilme ve öğrenme tutkusuyla, özgürlük, eşitlik ve onura duyduğu aşkla hep bu yücelişin peşindedir. Varoluşumuzun sonsuz ve sürekli zenginleşmesi. İnsanlığın ezeli arayışı bu. İnsan nedir diye sorarsan, çağlardır insanı ve insanlığı yaratmaya çalışan hayvandır derim, ışık gözlüm. İnsan sıfatını yalnızca bu arayıştan dolayı hak eden bir yaratıktır derim. Şimdi insanın bu arayışına olan inancımızı tazelemeye ihtiyacımız var. Çöl yakıcılığını iyiden iyiye göstermeye başladı çünkü. Ağzımız kuruyor, dudaklarımız şişip patlıyor, her yanımız yara. Birçok arkadaşımız çölde gerekecek malzemeyi çoktan kaybolan bir altın çağda arayacak. Ne yazık ki bulamayacaklar. Onları yitik altın arayıcıları gibi orada bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Susuzluklarını neyle gidereceklerini Allah bilir. Çünkü bu kumanyayla çölden geçmek mümkün değil. Oysa ışık gözlü, Darbe öncesinde dilimize pelesenk ettiğimiz eşitlik, özgürlük hayalinde, insanların bütün umutlu işleri gibi sosyalizminde beslendiği bu tükenmez kaynakta, insana doğru giden uzun yolda gereken bütün kumanya saklı. Dördüncü bölüm. Upuzun ışıklı caddeyi kadim sentin yüreği sananlar yanılır. Asmalı mescitten, kallaviden, adeta eski Hint tanrılarının bedeninden türemiş bu yılan kavi kolların herhangi birinden sapanların önünde, yıllanmış ağaçların dalları gibi karmakarışık dolanmış dar ve serin sokaklar uzanır. İşte tam burada, irili ufaklı dükkanların, merdiven altlarına gizlenmiş saz evlerinin, köhne pavyonların arasında atar semtin kalbi. Yavuz iyi bilirdi bu sokakları. İbrahim'le birkaç kez küçük cam mekanında içli köftelerin sergilendiği kebapçıyla soba borusu ve teneke eşyalar satan dükkanın arasına gizlenmiş kahveye gelmişlerdi. Aslında kumarhaneydi burası. Esmer, bıçkın adamların yeşil çuha örtülerden yalnızca bir anlığına kaldırdıkları bakışlarını bıçak gibi boynunuza fırlattığı yerlerdendi. İbrahim'le Beyoğlu'na her gelişlerinde yeni bir zula keşfederlerdi. Yaklaşanları uzaktan görebileceğin, kaçmak için arka kapısı olan lokantalar, ön kapısı başka, arka kapısı başka caddelere açılan apartmanlar. Bayılırlardı bu sokaklara. O gün caddeyi boydan boya geçip dolaşa dolaşa meşrutiyete çıkmayı düşünmüştü. Ancak cadde tehlikeli olacağından Şişhane'de otobüsten inmiş, aşağıdan yürüyerek Pera Palas'ın önüne gelmişti. Bu bakımsız, karanlık sokaklara sırtını dayayan bina, yoksullardan oluşan tebaasına ölçülü şefkatiyle hükmeden bir düşkünler kraliçesi gibiydi. Otelin ön cephesine bakınarak biraz oyalandı. Kapıdaki bekçi bir şey soracakmış gibi ona doğru gelmiş, sonra vazgeçmişti. Bu tür randevularda kullandığı şık takım elbisenin ceketini düzelterek içeri girdi. Yaşlı görevlinin işlere yetişmekte zorlandığı resepsiyona kollarını dayayıp içerideki havayı teneffüs ederek bekledi. Birkaç dakika sonra onunla ilgilenecek zamanı ancak bulan yaşlı adam oda numarasını söyledi. Adam Yavuz'a belli belirsiz bir ilgiyle bakarak telefonu çevirdi. Resepsiyon görevlisinin gülümseyerek uzattığı ayizeyi alıp aşağıdayım dedi. Yok, yukarı gelmeyeyim, siz aşağı gelin, diye de ekledi. Sesi sanki kendi başına hareket ediyormuş gibi istemediği halde çok yavaş çıkmıştı. Lobide gençten bir adam lal rengi koltuk takımlarının arasına konmuş piyanoda müzik parçaları çalıyordu. Kulağa hepsine aşina olmasa da hatırlamak istediğinde birkaç tanesi dışında bu parçaların ismi bir türlü aklına gelmezdi. Terasa açılan kapı tam arkasındaydı. Lobi kalabalıktı. Akşamüstü yalnızca bir kadeh içki içmek için uğrayanlar vardı. İyi giyimli insanlar. Odalardan inen merdiveni çaprazına alıp geniş koltuklardan birine oturdu. Böylelikle hem kapıyı hem merdivenleri görebiliyordu. Kendini yavaş yavaş bu yıllanmış mekanı dolduran seslerin akışına bıraktı. Tam arkasında oturan grubun konuşmalarını rahatça duyabiliyordu. Konuşanı göremiyordu ama otururken 4-5 kişi olduklarına dikkat etmişti. Siyah saçlı bir kadın ve yabancı olduğu belli, sarışın bir adam. Konuşanın en sağdaki olduğunu tahmin etti. Gözlüklü, sakallı, kendinden olsa olsa birkaç yaş büyük biriydi. 70'lerin sonuna gelirken Türkiye ekonomisi tam bir darboğazdaydı, diyordu. Adam konuşmaya devam edecekken diğeri lafa karışmıştı. Devlet desteğine, korumacılık politikalarına dayalı, ithal ikameci ve iç pazara dönük sermaye birikimi. Yaşlı birinin sesiydi. Bu terimlerle konuştuğuna göre iktisatçı falan olmalıydı. Konuşmalar ilgisini çekmişti. Müzik sesi biraz yükseldiğinden daha iyi duyabilmek için koltuğa yaslanıp kulak kabarttı. Yaşlı adam susar susmaz ilk konuşan tıkanmıştı dedi. Bu tuhaf cümle yeterliymiş gibi uzunca bir süre bekleyip devam etti. Uluslararası sermayenin ve yerli tekelci sermayenin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Aslında yeni model tartışmaları 70'lerin ikinci yarısından itibaren hızlanmıştı. O sırada araya siyah saçlı kadının sesi girdi. Bir dakika, o kadar acele etmeyin lütfen, diye uyardı konuşanları. Sesi güzeldi. Konuşulanları Almanca'ya çeviriyordu. Sarışın adamın yabancı bir gazeteci olduğunu tahmin etti Yavuz. 78, dedi kesin bir ifadeyle demin de adamın sözünü kesen yaşlı iktisatçı. Sesi sigaradan öyle kalınlaşmıştı ki söyledikleri zar zor anlaşılıyordu. İlk konuşan sakallı kadının tercüme etmesini sabırla bekleyip yeniden söz aldı. Hem yerli hem de uluslararası sermaye için yeni sermaye birikim modeline geçiş en acil ihtiyaçtı. Ve tam burada Özal ortaya çıktı, dedi yaşlı olan kendini tutamayıp muzip muzip.
Evet, Özal Efendi'nin 24 Ocak kararları. Yerli ve uluslararası sermayenin manifestosudur bu kararlar. Çevirebiliyor musunuz yoksa daha mı yavaş konuşayım? Burası önemli. İki hedefi vardı bu programın. Bir, sermaye emek ilişkisini ayak bağı olmayacak yeni bir yapıya kavuşturmak. İki, yerli sermayeyi uluslararası sermayeye entegre etmek.
O zamana kadar konuşmayan üçüncü bir kişi vardı. Gerçi gazeteci olduğunu sandığı Alman'ın da sesi sedası çıkmıyordu. Kızın çevirilerini dinliyor, kendisi soru falan sormuyordu.
Evet, dedi sakallı, Noel Baba havasında. Sendikacılara da söz hakkı.
Yavuz elinde bir çanı eksik diye düşündü. Teşekkür ederim, dedi acele acele sendikacı olduğu anlaşılan.
Biliyorsunuz çalışma barışının bozulması 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasındaydı. Bunun tercümesi yeni ekonomik düzen içinde sosyal hakların geriye çekilmesiydi. Uygulanacak yeni sermaye birikimi modelinin anahtarıydı bu. Ücret ve maaşlarda gerileme sağlamak.
Daha fazla bir şey söylemesine fırsat vermeden, bir şeyler içip öyle devam edelim mi diye kestiler. Hanım kızımız da yoruldu. Kız bu sözleri de çevirdi. Sonra da iyi olur dedi.
Ne içiyoruz? Rakı vakti çoktan geldi geçiyor. Gazeteci arkadaşımız ne içer?
Alman gazeteci yalnızca kahve isteyince Yavuz'u bir gülme aldı. Bunun üzerine kız da çay istedi. Ekonomi ve sosyal haklar konusunda malumat veren iki zatla sendikacı rakı istediler. Biraz sonra konuşma aynı yeknesak mırıltı içinde devam etmeye başladı. Ancak Yavuz ilgisinin azaldığını, içten içe büyüyen kederin ve öfkenin vücudunu sarmaya başladığını hissediyordu.
Bu yeni modelin kurumsallaştırılması için yasal dönüşüm gerekiyordu. 12 Eylül darbesi olmasaydı bu yasaların normal şartlarda meclisten çıkması imkansızdı.
Sakallının sesiydi bu. Sendikacının söz hakkı bu kadardı anlaşılan. Derken yaşlı olan Kızıl Hilal diye bağırarak konuşmayı yeniden böldü. Buyurun üstad, dedi sakallı olan sesindeki hayreti gizleyemeyerek.
Sovyetlerin Afganistan'a girmesi, İran'da İslam devrimi. Kısaca özetleyeyim. Amerika'ya karşı rejimler bu bölgede yığıldı. Bu durumda Türkiye'deki rejimin istikrarı Amerika için daha büyük önem kazandı.
Diye sözlerini sürdürdü deli profesör edasında yaşlı adam. Yadırgandığının farkında bile değildi. Yavuz bundan sonra söylediklerini duyamadı. Bölük pörçük cümleler, uzun ve anlamlı bir metinden artmış başıboş, anlamsız, yitik kelimeler gibiydi. Bu insanlarla birlikte aynı sarsıcı gerçeğin içinden sıyrılmışlardı. Aynı nesnelliğin birbirinin benzeri kişilerce bu kadar farklı biçimde paylaşılıyor olmasını akla almıyordu. Onlara yakınlık duymuyor da değildi. İçlerinden sendikacı olduğunu sandığı adam, bütün sendikacılar gibi darbenin ardından hapse atılmış olmalıydı. Diğerlerinin neler yaşadığını kim bilebilirdi? Yine de bunca yakın görünmelerine rağmen onlarla arasında aşılmaz bir uçurum bulunduğunun ayrımındaydı. Kendisinin bu ülkede yaşama şansı kalmamışken onlar düşüncelerini ifade etmek lüksüne sahiptiler. Anlatacak, konuşacak, yazacak, yaşayıp gideceklerdi. Günü geldiğinde direnmiş olmanın, muhalif olmanın onurunu talep edeceklerdi. Yabancı gazetelerde isimleri, resimleri yayınlanacaktı. Panellere çıkacak, kitaplar yazacaklardı. Oysa onları anımsayan bile olmayacaktı. İbrahim'i, Hüseyin'i, çoktan ölüp giden Salih'i, hilkat garibesine dönmüş o koca Necmi'yi. Ne var ki kimseyi suçlamaya hakkı yoktu. Yalnızca kendisiyle aynı kederi paylaşmadıkları için onları küçümsemeye hakkı yoktu. Zihni bu öfkenin nedenini araştırarak oyalanırken sakallı olanın sesi düşünceleri böldü. Bu yasal dönüşümü ne AP ne CHP gerçekleştirebilirdi. Düzenin bu iki büyük partisi de sermayenin derdine deva olmayınca 24 Ocak kararlarını uygulamak 12 Eylül rejimine kaldı. Kız söylenenleri Almanca'ya çevirmeye başlamıştı. Sonra sesler yine yavaşlayıp belirsizleşti. Kristal avizelerin ışığı altında antika koltuk takımının şarap rengi döşemeleri karşısındaki aynayı dışarıda batmakta olan güneşin kızıllığına boyamıştı. Işık maun mobilyaların üstünde havai fişek gibi gösterişle parçalanıyor, yaşlıca bir turist kadının giysisinin yansısı aynadaki kızıllığın içinde mavi yeşil ışıktan çabuklar halinde uzadıkça uzuyordu. Fakat ona asıl şaşırtıcı gelen, şimdi bu terimlerle ve soğukkanlılıkla ifade edilen şeyin içinden geldiği, somut olarak bildiği, her adımını takip ettiği, canıyla, kanıyla yaşadığı gerçeklik olmasıydı. An be an, ölümle yüz yüze gelerek yaşadığı zaman bu konuşulanlarla tümüyle ilgisizmiş gibi görünüyordu. Belki onu asıl kızdıran buydu. Artık hiçbir şey duymadığı halde demin işittiği sözler anlaşılmaz bir mırıltı halinde içinde yankılanıyordu. Resepsiyona gidip yeniden haber vermelerini istedi. Odadaki telefon uzun uzun çaldığı halde cevap veren olmadı. Yerini değiştirmeyi düşünürken arkasında oturanların hep birlikte kalktıklarını gördü. Sakallı olan tercüman kıza doğru mahrem bir şey söylermiş gibi eğilmişti. Arkada kalan diğer ikisi birbirleriyle hararetle tartışıyorlardı. Gazeteci Alman herhalde odasına çıkmıştı. Gidenlerin ardından ilgisizce baktı. Onların yaşadığı evrenle kendisinin ve arkadaşlarının öldüğü evren birbirinden kesin olarak farklıydı. Şimdi oturduğu yerde yalnızdı. Gözlerini kapadı. Lobideki sakin, huzurlu hava sanki bedeni buradaki bütün insanların, bütün işyaların yarattığı ortak bir varlığın parçasıymış gibi ona nüfuz etti. Otelin ılık soluğu birdenbire ait olduğu bu kocaman yaratığın kan damarlarında dolaşır gibi içinde dolaşıyordu şimdi. Sesleri duyuyor, hatta ne söylendiğini bile ayırt ediyordu. Bunlar kadın ve erkek sesleriydi. Sanki bu yaratığın uzuvlarından biri olduğu yaratığın birden çok sesi vardı. Kimin ne söylediği önemli değildi. Hemen yanı başında hafif bir ses duydu. Caner diyordu ses. Kımıldamadı. Sesin hangi yönden geldiği belirsizdi. Belki de bu sözcüğü yüksek sesle söyleyen kendisiydi. Uzun süre başka isimle yaşayan insanlarda sıkça görülen bir durumdu bu. İnsan yeni kimliğine, yeni özelliklerine öyle alışıyordu ki kendi ismi yabancı geliyordu. Bazen tekrarlayıp kim olduğunu hatırlamaya ihtiyaç duyuyordu. Caner dedi ses yeniden. Bu sefer koluna bir el de dokunmuştu. Koltuğun yanına oturan kişinin ağırlığıyla çöktüğünü duyumsadı. Başını çevirdi. Babasıydı. Son 3 yıldır yalnızca telefonla görüşmüşlerdi. Avukatlar aracılığıyla para gönderiyordu İzzet Bey. Kendisi de zaman zaman arıyordu onları ama nadirdi bu. Babasını görünce parçası olduğu yaratığın içine yeni girmiş bu ayrıksı dokuyu benimsemeye çalıştı. Sonra yavaşça buradaki her şeyin dışına çıktığını duyumsadı. Hava kendi damarlarında dolaşmıyordu artık. Dışarıdan gelip vücuduna giren yabancı bir maddeydi. Babası son 3 yılda hayli yaşlanmıştı. Gözleri şefkatle, endişeyle yanıyordu. Sarılıp tekrar tekrar yüzüne bakarken gözleri yaşarmıştı.